Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Pencere Yayınları 1. Baskı Eylül 2006. Türkçe'ye çeviren Oğuz Özügül. Bu kitap 276 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 14 Aralık 2009. Okuyan İris Gür. Benim Thomas More'um, Marx ve Engels'in Alman öğrencilerinden birinin ustalarımızca geliştirilen materyalist tarih anlayışına dayanarak yayımladığı ilk kapsamlı tarihsel çalışmadır. Bir zamanlar pek dikkate alınmayan bu anlayış, o günden sonra sosyal demokraside ve onunla birlikte tüm popüler düşünceye egemen bir yöntem haline gelmiştir. Ne ki bu anlayışa yönelik eleştirel saldırılar da aynı ölçüde artmıştır. Ve bu saldırılar sadece rakiplerimizden gelmiyordu. Ancak bütün bu eleştiriler ve bunalımlar materyalist tarih anlayışının yayılmasına ve gelişmesine en ufak bir halel bile getirmiyordu. Ve bu anlayış yıldan yıla çoğalan değişik dillerdeki bilimsel yayınlarda da teşvik edici etkisini gösteriyordu. Bu yayınlar geçmişe ve günümüze gitgide daha derinden vakıf olma yolunu bize açmaktadır. Tıpkı bütün uygar ülkelerdeki proleter sınıf savaşının pratiğine sağladığı güven ve tutarlılıkta olduğu gibi. Bu tür etkiler bir araştırma ve düşünme yönteminin en güvenli şekilde sınandığı bir denek taşıdır. Karl Kautsky. İlk basıma ön söz. Uluslararası kitaplık için sosyalizmin başlangıç yıllarını kaleme almayı tasarladığım zaman, Moore ile Münzer'i birlikte tek bir ciltte ele alabileceğimi düşünmüştüm. Ne ki, Moore'la ilgili araştırmalarım derinleştikçe konuya daha sıkı bağlandım. Ütopya'nın yazarı bana çok daha önemli ve çekici geldi. Hiçbir ön yargım olmaksızın işe başlamıştım. Günümüzde sosyalist hareket ne Moore hakkında olumlu bir yargı nedeniyle kazançlı çıkıyor ne de olumsuz bir yargı yüzünden kayba uğruyor. Sonuçta bu kişiye karşı içimde oluşan samimi coşku, heyecan onun bir sosyalist olarak tutumuna değil tüm kişiliğine verilmelidir. Ona karşı eleştirmenlik görevimi asla unutmadım. Buna karşın okurlardan bazıları Moore hakkında anlattıklarımı tek yanlı olumlu buluyorsa onların dikkatini şuna çekerim. Her zaman hiç de yandaşlarınca kaleme alınmamış Moore biyografileriyle karşılaştırılırsa anlattıklarımın hala ne kadar serin kanlı, mesafeli olduğu görülür. Moore'la ilgilenmek onu sevmesini bilmeden mümkün değildir. İngiltere'de Moore hakkında geniş kapsamlı bir literatür mevcuttur. Zira o yine de bir çeşit ulusal kahraman haline gelmiştir. Almanya'da ise uzmanlar çevresi dışında varlığı pek bilinmemektedir. Ancak İngilizler de bugüne kadar onu sadece pratik bir politikacı ve hümanist bir bilge diye görmüş, sosyalizminin neye yarayacağını bilmemişlerdir. Bütün bunlar Moore'u ayrıntılarıyla ele almak, tarihsel ve biyografik etkenlere başlangıçta düşündüğünden daha geniş yer vermek üzere beni teşvik etmişti. Britanya Müzesi'ndeki Moore'la ilgili bazı önemli yayınların elimin altında bulunması bu konuda bana destek oldu. Çalışmamın kapsamını genişletmekle yalnız Alman sosyalist literatüründe değil, üstelik tarih literatüründe de mevcut boşluğun doldurulmasına katkıda bulunduğumu umarım. Bununla beraber elinizdeki kitap sırf uzmanlar değil, geniş bir okur kitlesi için kaleme alınmıştır. Bu kitleden Thomas More'un içinde yaşadığı tarihsel durumu bilmesini koşul olarak öne süremezdim. Ama bu tarihsel durumu bilmeden de More'u anlamak mümkün olmazdı. Ancak bu öylesine kendine özgü bir durumdu ki birkaç sözcükçe açıklamak mümkün değildi. Onu betimlemek için sık sık Orta Çağ tarihine geri gitmek gerekiyordu. İşte kitabı oluşturan 3 bölümden ilkini kapsayan giriş yazısı böyle meydana çıktı. Tarihsel bakış açım basma kalıp ideolojik bir bakış açısı değil de Marksçı tarih anlayışının materyalist bakış açısı olduğu için bu giriş yazısı daha da zorunlu görünüyor. Bu çalışmamda Marx'ın ya da Engels'in eserlerinden alıntı yapmaya pek fırsat çıkmadı. Teorik yönden bu iki insana borçlu olduğum şeyleri birkaç alıntı sezdirmeye yetmeyecekti. İnsan bir yazarın görüş açısını ve belirli olguları olduğu gibi aktardığı zaman bunu alıntılarla sergilemek mümkündür. Ama onun tüm araştırma yöntemini kendine mal etmeye çalıştığı zaman değil. Bu yüzden şayet yeni, dikkate değer görüş açılarını ortaya koymayı başarabildiysem, bunu Marksçı tarih anlayışına ve yöntemine borçlu olduğumu bu noktada hatırlatmak yerinde olur. Araştırmacıya her adımda yeni ve beklenmedik ufuklar açan bu verimli yöntem ve de bir insanla bir dönemi ele alırken bu kadar ilginç şekilde düşünülmesi mümkün olmayan bu yöntemi uygulamak, elinizdeki kitabı yazmak için harcadığım emeği son derece zevkli bir çalışma haline getirdi. Tek dileğim, kitabın konusunun yazara olduğu gibi okura da çekici gelmesidir. Londra, Ağustos 1887. Karl Kautsky. İkinci basıma ön söz. Yıllardan beri bu kitabın ilk basımı tükenmişti ama çalışmalarım beni Reformasyon döneminden o kadar uzaklaştırmıştı ki Thomas More'la ilgili en yeni yayınları incelemeye vakit bulamamıştım. Ancak geçen yaz bunun için bir fırsat çıktı ve şaşkınlıkla bu yayınların dikkate almaya değmeyecek kadar az olduklarını ve herhangi önemli bir değişiklik yapma nedeni sayılmayacaklarını gördüm. Birkaç önemsiz ayrıntının eklenmesi ve biçimsel yönden yeni düzeltmeler dışında kitapta hiçbir şey değiştirilmemiştir. Moore'umu kaleme aldığımdan bu yana geçen 20 yılın çıkardığım sonuçları ve de bu sonuçların elde edilmesini sağlayan yöntemleri en ufak bir şekilde sarsmadığını belirterek bu çalışmayı vicdanım rahat olarak okurlara sunabilirim. Benim Thomas More'um, Marx ve Engels'in Alman öğrencilerinden birinin ustalarımızca geliştirilen materyalist tarih anlayışına dayanarak yayımladığı ilk kapsamlı tarihsel çalışmadır. Bir zamanlar pek dikkate alınmayan bu anlayış, o günden sonra sosyal demokraside ve onunla birlikte tüm proleter düşünceye egemen bir yöntem haline gelmiştir. Ne ki bu anlayışa yönelik eleştiriler saldırılar da aynı ölçüde artmıştır. Ve bu saldırılar sadece rakiplerimizden gelmiyordu. Ancak bütün bu eleştiriler ve bunalımlar materyalist tarih anlayışının yayılmasına ve gelişmesine en ufak bir halel bile getirmiyordu. Ve bu anlayış yıldan yıla çoğalan değişik dillerdeki bilimsel yayınlarda da teşvik edici etkisini gösteriyordu. Bu yayınlar geçmişe ve günümüze gitgide daha derinden vakıf olma yolunu bize açmaktadır. Tıpkı bütün uygar ülkelerdeki proleter sınıf savaşının pratiğine sağladığı güven ve tutarlılıkta olduğu gibi. Bu tür etkiler bir araştırma ve düşünme yönteminin en güvenli şekilde sınandığı bir denek taşıdır. Sizlerin bu etkiyi sözü geçen yöntemin sonuçlarından anlamanız gerekiyor. Berlin, Mart 1907. Karl Kautsky. Birinci bölüm. Hümanizm ve Reformasyon dönemi. Giriş. Sayfa 11. İki heybetli insan sosyalizmin eşiğinde duruyor. Thomas More ve Thomas Münzer. Dönemlerinde ünleri tüm Avrupa'yı saran iki kişi. Biri ülkesinde en üst politik makama yükselmiş, eserleriyle çağdaşlarının hayranlığını kazanmış devlet adamı ve bilge, diğeri çabucak bir araya topladığı proleter ve köylü yığınları karşısında Alman hükümdarlarının tir tir titrediği bir ajitatör ve örgütleyici. İkisi de bakış açısı, yöntem, mizaç bakımından taban tabana zıt, ikisi de amaçları yani komünizm, gözü peklik, inançlarına bağlılık ve de sonları açısından aynı. İkisinin de ölümü giyotinle olmuştur. Kimi zaman More ile Münzer'in sosyalizmin tarihini başlatma şerefini hak etmedikleri iddia edilmiştir. Buna uygun olarak sarf edilen boş laflar da şöyleydi. Yoksul insanlar her zaman var olmuştur ve her zaman var olacaktır. Ayrıca sosyalistler de hep vardı ve daima var olacaktır. Ama hedeflerine asla yaklaşamayacaklar. Ve bunlar antik çağdan bir dizi sosyalistin adı sıralanarak bize kanıtlamaya uğraşılmaktadır. Likurg ve Pitagoros'tan başlayıp Platon'a, Gracchus kardeşlere, Catilina'ya, İsa'ya, havarilerine ve çömezlerine kadar. Daha antik çağda meta üretiminin başlamasıyla birlikte Romalılarca proleter denilen mülkiyetsiz özgür bir sınıfın ortaya çıktığını inkar etmeyi düşünmüyoruz. Buna bağlı olarak bazı toplumsal eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya ya da azaltmaya yönelik girişimler de göze çarpıyordu. Ancak antik çağ proletaryası modern proletaryadan çok farklıydı. Bu fark o kadar sık anlatılmıştır ki burada ayrıntılarına gitmeyi gerekli bulmuyoruz. Yeterli olan modern proletarya ile antik çağ proletaryası arasındaki farkla tüm uygarlığın üzerinde yükseldiği vazgeçilmesi mümkün olmayan işçiler ve müziç asalak aylaklar arasındaki farktır. Antik çağ proletaryası ile modern proletarya gibi sözüm ona antik çağ sosyalizmi ile modern sosyalizm de aynı şekilde birbirinden farklıdır. İkisinin farkını kanıtlamak için tüm antik çağ tarihini kapsayan başlı başına bir makale kaleme almak gerekecekti. Çünkü yüzeysel bakılırsa antik çağ sosyalizmine ilişkin farklı girişimler aynı ilkenin dışa vurum biçimleri olarak görülür. Oysa aslında en farklı nedenlerden dolayı sevk ve teşvik edilmiş farklı eğilimlere hizmet etmiştir. Geleneksel tarih yazımı, Jules Caesar'ın Roma'sında ve Demosthenes'in Atina'sında tıpkı 3. Napolyon'un Paris'indeki ve sıkı yönetim Berlin'indeki gibi aynı proletaryayı bulacağını sanıyordu. Oysa modern proletarya meydana çıktığı 400 yıllık kısa süre içinde aslında bir kez bile aynı kalmamış, tersine bu dönem içinde ekonomik gelişmeye uygun olarak çok büyük değişiklikler geçirmiştir. Bugünün proletaryası önemli birçok noktada 1848 yılı proletaryasından, hele hele Ütopya döneminin proletaryasından farklı görünür. O günlerde sermaye ekonomik devriminin henüz başlarındaydı. Feodalizm halk kitlelerinin ekonomik yaşamı üzerinde hala yaygın şekilde hüküm sürüyordu. Yeni çıkarlar tarafından koşullanan yeni fikirler hala feodalizmden kaynaklanan düşünce dünyasının kalıbına giriyordu ve bu fikirler kendilerine denk düşen maddi esasların temelleri iyice sarsıldıktan sonra geleneksel yansımalar halinde etkisini sürdürüyordu. Bu dönemin kendine özgü karakterine o günlerin sosyalizmi de denk düşmek zorundaydı. Moore, kendi çağının yetiştirdiği biriydi. Döneminin engellerini aşması mümkün değildi. Ama o günün toplumunda, toplumun kendi içinde taşıdığı sorunları görmesi, keskin zekasının yaratıcılığına, belki kısmen de içgüdüsüne kanıt oluşturur. Moore, sosyalizminin temelleri moderndir. Ancak onu o kadar çok köhne öğe sarıp sarmalamıştır ki, bu temelleri meydana çıkarmak genellikle çok zordur. Eğilimi bakımından Moore'un sosyalizmi hiçbir noktada gerici değildir. Bu sosyalizm 19. yüzyıldaki kimi sosyal reformcuların dünyanın kurtuluşunu feodalizme geri dönüşte görmelerinden çok uzaktır. Ancak karşılaştığı sorunların çözümü için çoğu kez elinde sadece feodal dönemin araçları bulunuyordu. Bu yüzden onları izlediği modern amaçlarını uyarlamak için sık sık garip denecek kadar kendini duruma uydurmak zorunda kalıyordu. Bu nedenle Moore'un komünizmine içtenlikle yaklaşan bir kimseye onun aslında döneminin ihtiyaç ve araçlarına ilişkin ayrıntılı ve çok iyi düşünülmüş bir yargıya dayalı açıklamaları ayrıksı, garip, gelip geçici gibi görünür. Her sosyalist gibi Moore da ancak yaşadığı dönemden anlaşılır. Ne ki bu dönemi anlamak daha sonraki herhangi bir sosyalistin dönemini anlamaktan zordur. Çünkü o bizimkinden farklıdır. Bu dönemi anlamak yalnız kapitalizmin başlangıcı değil, feodalizmin sonu hakkında da bilgi sahibi olmayı, özellikle de bir yanda kilisenin, öte yanda dünya ticaretinin o günlerde oynadığı büyük rolü anlamayı koşul sayar. Moore da bu ikisinden çok derin bir şekilde etkilenmiştir ve bu ilk sosyalistin kişiliğini, eserlerini betimlemeyi denemek istiyorsak, kendisinin de bir ürünü olduğu tarihsel durumu en azından birkaç kaba çizgiyle belirtmediğimiz zaman, bu deneme havanda su dövmeye ya da boş laflarla konunun yüzeyinde dolaşmaya benzer. İşte bu, kitabımızdaki ilk bölümün görevi olmaktadır. Birinci ayrımın sonu, sayfa 14.